Latince art ya da ars düzenlemek demektir. Almanca'da Kunst, İngilizce'deki ilk kullanımını 13. yüzyıla kadar geri götürebiliriz. En ilgi çekici manası herhangi bir uzmanlaşmaya gereksinim duymadan yaygın bir kanaatle yetenek olarak kullanılmasıdır. Ar zaten kök olarak düzenlemek demek. Grekçe'de artios kurmak manasına gelir. Arete de erdemdir. Harmonia kelimesi buraya yakın. Artificium suni demek. Bunu biliyoruz. Kurgulanmış bir şey yani. Almanca'daki Kunst ayrı bir dünya. Güç bildirir düzenden çok. Eski Yunanlar sanat dedik mi bugün emekle yapılan teknik bir işi anlıyorlardı. Arapça'da sanatın san kökü mahirlik bildirir. Burada bir eylem var. Grekler gibi düşünüyorlar. Sanat iş ve meslek olarak görülüyor. İslam sanatı sükun ve maneviyat odaklı. Minyatür bildiğimiz gibi perspektif ve ikonografiden uzak durur. Orta çağ mantığına bakarsak 7 sanat dalından bahsedeceğiz. Bunlar gramer, mantık, retorik, aritmatik, geometri, müzik ve astronomidir. 16. yüzyılın son zamanlarına kadar bu sıralamada çok az değişiklik olmuştur. Mesela tarih, şiir, komedi, trajedi, müzik, dans ve astronomi sıralaması işin vulgarize olduğunu gösterir niteliktedir. Buraya kadar anlattığımız hikayede büyük S ile yazılan sanattan bahsedemiyoruz. 17. yüzyılda profesyonel olarak fakülteleşmenin yani bir uzmanlaşmanın başladığını görmekteyiz. Artist ya da artisan yani zanaatkar arasındaki ayrım keskinleşiyor. İçerikteki yeteneği yani talentı kaçırmayalım. Sanatçı ile zanaatkar kavramı adeta sanatın icat edilmesiyle başlıyor aslında. Aslında bu ayrım akademikte değildir. Modern sahipler ki özellikle 19. yüzyılda olan biten artisanın yerini belirleyince artist olan uzmanlaşıyor. Çünkü 19. yüzyıl insanın dalların keskin çizgilerle belirlendiği bir çağ. Fine arts kavramı türüyor. Güzel sanatlar. Artık sanat ve sanatçı yüceltiliyor bu saatten sonra. Bu yüceltmeyi Nietzsche'de falan da görebilirsiniz. Bu hikayenin temeli estetik ve kültüre bağlı gelişiyor. Ama asıl büyüten estetik kavramı tabii. Kültürü de burada kültürlü entelektüel olarak anlamak gerekir. Sanat artık bu saatten sonra bir din haline gelmiştir. 19. yüzyılda genelleşir. Başlarda bunu bir zemine oturtmak için natura ile yani tabiatla zıtlık oluşturarak anlamaya çalıştılar. Art ile science arasında gergin bir ok koydular. Ve bunun da adını andığım tabiatla alakalı bir şey. Buradaki zıtlığın temeli utility, fayda ve imagination, tahayyül kavramlarına dayalıdır. Bilimin de aynı zamanlarda din haline gelmesi ile beraber kavga büyümüştür. Öyle ya da böyle sonunda İş nereye döner? Kapitalist meta üretimindeki değişimler sanat ve endüstri ilişkisini belirler. Fine arts'ın yanında bir de useful arts kavramları peyda olur. Bu şekilde teknoloji modern manada doğmuş olur. Teknoloji eskidir ama yanına eklenen loji eki 19. yüzyılın çocuğudur. Buradaki art, ars ya da artisan ayrımları işi güçleştiriyor, zenginleştirmiyor. Bu kriz çağının bir sonucu. Mesele aslında sanatın üretim nesnesine dönüşmesidir. Çünkü estetik gelecek. Estetik kavramı insanla nesne arasına yapmacık bir zinet ekliyor ve onu baş tacı ediyor. Eski çağlarda bilim yapanlarla tekne işiyle uğraşanlar yani Grekçedeki tekne aynı şekilde kullanıyorum. Sanatçıdır bunlar. Ayrım yapılmazdı. Zamanlar sanatçıdan kopuşları getirdi. Workerlar, İşte örgütlü çalışanlar, artisanlar, zanaatçı takımı, craftmenler, ustalar ve nitelikli işçiler şeklinde ayrıldı. Hepsi aslında sanatçı kavramından birer kopuştur. Biraz kazı çalışması yapmak isterseniz Larry Schinner'ın Sanatın İcadı kitabını inceleyebilirsiniz. Bu kitapta estetize edilmiş yaşamın yani sanatın bir şekilde dinsel bir ayine dönüşmesinin serüveninin izlerini sürebilirsiniz. Sanat kavramının Afrika kabilelerince bilinmediğini ama yapılan figürlerin dini motifler ifade ettiğini öğrendiğimizde anlatmaya çalıştığımız hikaye daha da anlaşılır oluyor. Ritüellerin sanata dönüşmesi, müzelerin, sanat galerilerinin mabede çevrilmesi boşuna değil. Avrupalı antropolog ve yazar takımı Çinlilerin, Afrikalıların ya da yerlilerin sözüm ona sanatlarına övgüler yağdırsalar dahi aslında onlar büyük S ile yazan sanattan dem vurmadılar. İnsanların ürettikleri şeylere sanat demeleri ve bunu hayatla birleştirmeleri çok fazla değil, 200 yıllık bir mesele. Bizim gibi toplumlar tarihçiliği nasıl ki Hegel gibi Geist'in bir gereği olarak anlamıyorsa sanatı da art ya da teknenin değişmiş versiyonu olarak anlamamıştır. Konuşmamız boyunca söylediğimiz crafter ya da worker kavramının asıl sahibi bunlar. Art ise estetize edilmiştir. Çünkü biz bir şeyin güzel sanat olup olmadığına bakıyoruz artık. Yani fine arts kavramını anlıyoruz. Bu ayrımın dayanağı haliyle 18. yüzyıldır. Çünkü sanatın oluşturduğu dikotomi ile modernin oluşturduğu dikotomi aynı yerden besleniyor. Dinin devre dışı kaldığı bir mecrada sanatın müridi olmak evla oluyor. Özellikle Alman idealizmini, Goethe'yi ya da Nietzsche'yi okuduğumuzda bunu anlarsınız. Çünkü onlar da hemen hemen tek çıkar yol sanattır. Burada anıtsal bir eseri daha analım. Gombrich'in The Story of Art'ını, yani sanatın öyküsünü. Gombrich kitabına öyle bir giriş yapar ki bütün meseleyi aslında izah eder. Sanatın icat edildiğini yani. Sanat diye bir şey yoktur aslında der. Yalnızca sanatçılar vardır. Ha mağara duvarına bir şey çizenler, ha tuvaline bir şey boyayanlar. Tüm etkinlikleri sanat diye tanımlamamızda bir sakınca yok. Ama bu kavramı yerine ve zamanına göre kullanmamız kaydıyla. Günümüzde bir tapınç haline gelen, hatta bir korkuluk olan büyük S ile yazılan sanatın hiçbir zaman var olmadığını bilelim. Hakikaten de tüm bu hikayeyi özetleyen sözlerdi bunlar. Lakin şunu unutmayalım. Gombrich sanatın tarihini anlattığı kitabında söylüyor bu sözlerini. İtiraf ise küçük S ile yazılan ve kendinden menkul bu kuramın büyük S ile yazılandan farklı olduğunu söylemesidir. Evet, yine eurosantrik bir evrenle baş başayız. Avrupa yazıyor, biz söylüyoruz. Burada estetiği ele almak istemiyorum. O tamamen sanatı kurtarmanın kavramı aslında. Bir şekilde evrensel gaye gütmüştür. Çünkü ilerleme miti sanata da dahil edilmiştir. Tarih yazmak progres bir olgu. Yani tarih yazan en entelektüel kişi bile tarihini yazarken mağara resimlerinden Da Vinci'ye, oradan da sanatın ölümüne, belki Goya'ya ya da Picasso'nun Guernica'sına gelecek ve sonra da sanatın ölümünü ilan edecektir. Mesele kavram meselesi de değil, zihniyet meselesidir. Bizler hangi havayı teneffüs ediyorsak ona inanıyoruz. Bir türlü dünyamızı yıkamadığımız için kavramlarla hesaplaşmaktan korkuyoruz. Sanat meselesini Platon ve Aristoteles açısından görmek de sakıncalıdır bence. Yani mimetik ve katarsis kavramları da yanıltır bizi. Mimetik kavramı bizim işimize yarıyor. Mimesis taklit kavramı Platon'un dünyasında normal karşılanabilecek bir şey. İnsanın tahayyül dünyasından bahsediyorsak nesnel alanın dışına çıkmak elzem. Ama insan bunu Platon'un dediği üzere idealardan ödünç alıp taklit mi ediyor, yoksa bu içsel bir keşif mi? Bunu burada tartışmak istemiyorum. Sonuçta Antigone'un bir dini oyun olduğunu, Sofokles'in dini bir oyun olduğunu unutmayalım. Hatta ayin bile diyebiliriz. Dionysos rahipleri protokolde en önde sıralanırmış bu oyunlar oynanırken. Zanaat ve sanatçı aynıdır. Aynıdır çünkü ne beceri zarafetten ayrılır ne de pratik olan beceriden. Tolstoy'un Sanat Nedir kitabı var. Sanatçıların birbirlerini tıpkı savaşan devletler gibi, hatta ilahiyatçılar gibi yok ettiğinden bahseder. Bu da doğru bir çıkarım. Sanatın yararlı bir şey mi sorusu bölüm başlıklarından birisidir. Bu soruya estetize edilmiş yaşam biçimimizde saklı kılarak bir cevap veriyor. Çünkü savaş, Yunan sanatını düşünün, bu estetik davasına dönmüş. Buradan ileri gitmeyeceğim. Estetik başka zamanın konusu. Baumgart'ın estetik olanın temellerini 1750'lerde atıyor. Güzel kavramı yıllarca tartışılmış haliyle kavga devam etmiş. Varılan sonuçlar muamma. Güzel kavramında uzlaşılmaz tutumlar güzel ve iyi diyalektiğini doğurmuştur. Ve bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış. Bu kısım kadının ziynetine ya da bir Yunan heykelinin yorumlanmasına kadar gider. Güzel olan iyi midir? İyi olan güzel midir? Çünkü bir kere Batı için güzel olan iyidir. Doğu toplumlarının değer yargılarına ters bu. Bunu kadının seküler toplumlarda geldiği durumla birleştirdiğimizde daha da iyi anlarız. Bizler güzellik ve iyilik kavramları üzerinde bile uzlaşamazken birbirine girmiş bu tikellik üzerine sözler sarf etmek elbette gevezelik olacaktır.